Ayrım 28.
Atatürk bir kaşını kaldırarak, evet Survivance halindeydi, Survivance halindeydi diye kendi kendine düşünür gibi tekrar etti ve hemen arkasından, ama bu gibi şeyler belli olmaz, o kadar emin olmayın dedi. Şüphesiz devam edecekti fakat Rize Mebusu Rauf Bey odaya girerek protokolü hatırlattı. Bilmiyorum Atatürk'ün bazı cümleleri üst üste tekrar etmek adeti miydi? Ölümünden evvel son radyografisini yapan Doktor Tarık Temel, filmin çekilebilmesi için sandalyeye oturmasını rica etmiş. Atatürk de bildiğimiz gibi sandalyeye oturmuş. Bunun üzerine doktor, olmadı paşam demiş, ricam ata biner gibi oturmanızdı. Atatürk de ata biner gibi, ata biner gibi diye kendi kendine mırıldanarak filmin çekilmesine en müsait olan vaziyeti almış. Acaba Anafartalar ve Dumlupınar kahramanı bu basit teklifi kendi kendine tekrarlarken neyi düşünmüştü? Atatürk'ü Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da birçok defa gördüm ve o günkü iltifatının verdiği rahatlıkla birkaç defa elini öptüm. Fakat bir daha kendileriyle konuşmak fırsatını bulamadım. Abdullah Efendi'nin rüyalarındaki Erzurumlu Tahsin hikayesi biraz da bu Erzurum zelzelesinin hikayesidir. Şehrin o günlerdeki manzarası orada anlattığımın aynıydı. Zaten bu hikayede benim tarafımdan icat edilmiş hiçbir şey yoktur. Hatta Tahsin Efendi ile ilk karşılaşmam da orada anlattığım gibi olmuştu. Zelzelenin ikinci veya üçüncü gecesi yine hikayede anlatılan şekilde ona rastlamıştım ve üzerimde bu sarsıntılar içindeki toprağın bir çeşit dehası tesirini yapmıştı. Benimle de hakikaten öyleymiş gibi konuşmuştu. Böylece hikayeyi yazmayı düşünmeden çok evvel bu acayip adam muayilemde nizamını ve dostluğunu kaybetmiş tabiatla kendiliğinden birleşmişti. Yalnız hikayede unutulan bir nokta vardır. Tahsin Efendi'yi ilk tesadüfün hemen ertesi günlerinde bir kere daha gördüm. O günlerde çocukluğumdan beri bildiğim ve sevdiğim, Erzurum'da herkesin tanıdığı kıtalarını birçok defa dinlediğim geyik destanının tamamını bulurum hülyasına kapılmıştım. Hasan Kale'den gelen bir saz şairinin bu destanı bilmesi ihtimalinden bahsettiler ve çarşının biraz ötesindeki bir köprünün hemen yanında çukur bir yerde bir hamk kahvesini salık verdiler. Ertesi gece tam bir tipi içinde rüzgar bizi her köşe başında zerrelerimize kadar dağıtıyor, sonra olduğumuz yerde döndüre döndüre topluyordu. Rahmetli dostum Fuat'la gittik. Şair Erzincan'a gitmişti, gelmeyecekti. Onun yerine Türkçeyi mevlut gibi adeta tecvitle telaffuz eden bir hoca, beş mumluk bir petrol lambası ışığında Battal Gazi okuyordu. Yıpranmış kitap ve isli lamba, kahvenin peykesine konmuş üstü mum lekeleriyle dolu, küçük ve tahtadan bir iskemlenin üzerindeydi ve adam bu rahlenin önünde iki diz üstünde durmadan sallana sallana hikayesini okuyordu. İri burnu üstünde nasıl tutturduğunu hala şaşırdım. Kırık gözlükleri, ince kirli sarı, kır düşmüş hafif sivri sakalı, zayıf yüzü ve perişan kıyafetiyle bir insandan ziyade hiçbir zaman layıkıyla anlayamayacağımız bir takım şartların içtimai olarak başlamış fakat zamanla biyolojik nizam emrine girmiş şartların bir mahsulü gibiydi. Etrafında her cinsten bir kalabalık toplanmıştı. Omuz omuza yüzlerinde bilhassa gözlerinde acayip bir parıltı, nadir görülen bir dikkatle onu dinliyorlardı. Öyle ki bu kahvenin yarı aydınlığında ilk seçilen ve görülen şey bu dikkatti diyebilirim. Pek az şey bu kadar acıklı ve güzel olabilirdi. Çünkü harbin, bakımsızlığın, yüklü ırsiyetlerin yiyip tükettiği bu çehrelerde, sonradan tanıdığım ve o kadar sevdiğim Goya'nın o zalim fresklerinde eşini görebileceğimiz bir hal vardı. Bir hal ki açıktan açığa karikatüre ve hicve gidiyordu. Bununla beraber bu yüzlere biraz dikkat edilince zayıf ışığın sefaletlerini ve gözlerinin sıtmalı parıltısını daha belirli yaptığı bu insanların oraya en fazla muhtaç oldukları şeyden, hayal ve harikuladeden nasiplerini almak için geldikleri görülüyordu. Ve bu harikulade o küçük tahta iskemlenin üzerinde adeta etrafı dal budak kaplayan bir ağaç gibi büyüyordu. Bizim düşünmediğimiz şeyi Tahsin Efendi yaptı. Birdenbire kapı açıldı, tipi ve rüzgarla beraber belinden aşağısı ve göğsü çuvalla örtülü, yarı çıplak içeriye girdi. Kim bilir hangi başka kahveden topladığı avucundaki parayı, Battal Gazi'yi kekeliye kekeliye okuyan hocanın önüne koyarak çıktı. Benim Erzurum'a gittiğim sene, çadırcı yine bahar sonunda Boğaz'a, Ilıca'ya, yaylaya çıkılacağını çocuklara müjdeliyor, Kürkçü yine elinde tığ, ağır tokmaklı kapıları çalarak uzun kış aylarını yaman tipilere haber vermeye geliyordu. Fakat bu yerlerde birbirinden o kadar değişik olan bu iki mevsime hazırlanan şehir artık eski şehir değildi. İşin garibi, böyle bir teşekkülün bir vakitler var olduğunu gösteren hiçbir şey ortada kalmamış, canlı hayatın yerini bir yığın ölüm hicret hikayesi almıştı. Gerçi bu şehri o hikayelerde bulmak mümkündü. Fakat yaşanmış hayatın sıcaklığını o dağınık hatıralardan çıkarmak çok güçtü. Şehrin belli başlı mimarlık eserleri de buna yardım edemezdi. Birçokları etraflarında uğulduyan hayatla çoktan bağını kesmiş eserlerdi. Daha 4. Murat zamanında Erzurum'da top imalathanesi gibi bir işte kullanılan çifte minare sadece kendi kendisi olmakla kalıyordu. Şüphesiz çifte minare Sivas'ta ve daha aşağıdaki kardeşleriyle birlikte bir şaheserdir. Üslup taş yontuculuğu, abidevi duruş bakımından kendi nevinin en güzel eserlerindendir. Onu Erzurum'un bir ucunda şehrin bütün yarısına hükmeden ihtişamlı kapısıyla, minareleriyle günün herhangi bir saatinde bir kere görüp de hayran olmamak kabil değildir. Onun gibi Yakutiye'nin aydınlıkta topraktan henüz çıkarılmış bir eski zaman süsü gibi pırıl pırıl minaresinin daima muayeleyi avlayan bir çekiciliği vardır. Yakutiye'nin içi plan bakımından Doğu Anadolu'nun en dikkate değer eseridir. Daha sade bir planda yapılmış olan Ulu Cami, beş beşikli içi ile mağrip camilerini hatırlatır. Dıştan onlar gibi sadedir. Erken gelişmiş bir gotik kemer, Ulu Cami'de bizi gerçekten üzerinde durulacak bir mimarlık meselesiyle karşılaştırır. Fakat bunlar kültürümüzün o kadar uzak yerlerinden gelen eserlerdir ki onlarla hemen yanı başımızdaki hayat arasında bir münasebet bulmak imkansızdır. Mimarlık mesela musikide, şiirde, resimde olduğu gibi bize derhal hayatı veren bir sanat değildir. Bu tecrit daha yükseklerde dolaşır, hatırlatmadan duyguyu tatmin edebilir. Sonra bu eserlerin kendilerine mahsus bir devirleri var. Bursa'nın, İznik'in, Edirne'nin, İstanbul'un yürüdükçe değişen yumuşak çizgileriyle toprakta canlı bir heykel gibi yükselen, her asıldıkları tepeden uçmaya hazır büyük kuşlar gibi görünen mimari eserleriyle bunlar arasında bütün bir kaynaşma, arınma devri geçmiştir. Bu eserlerle öbürleri Alparslan, Kılıç Arslan gibi yalnız vatan kuran savaşlardaki sert yüzleriyle tanıdığımız hükümdarların yanı başında kemiklerinde biraz gün ışığı sızsın diye türbesinin üstünü açık bırakan 2. Murat yahut kardeşlerini öldürdükten sonra bizim perişanlığımız gönülleri toplamak içindir diye onlara ağlayan Yavuz gibi dururlar. Birincilerinde sade büyüklük, sade kudret halinde görünen portreye, ikincilerinde kıvamını bulmuş bir zevkin beraberinde getirdiği bin türlü hal ve mana kendiliğinden girer. İlk istila ordularının üst üste akınlarla doğudan Anadolu'ya girdikleri devirde temelleri atılan bu ordularla birlikte zaferden zafere koştukça yeni vatanı şehir şehir adeta atalarımız ve çocuklarımızın adına teslim alan bu ilk Saltuk ve Selçuk eserlerinin medeniyetimizde çok ayrı bir yeri vardır. Her şeyin altüst olduğu örf, adet, akide, efsane, her şeyin birbirine girdiği bu zengin fakat karışık devirde çok hususi şartları haiz bir medeniyetin bir istiladan mukadder doğuşu bütün hayatı bir sıtma gibi sararken Ahlat'tan başlayarak Erzurum'un, Sivas'ın, Kayseri'nin, Konya'nın camileri, medreseleri, kervansarayları çok usta bir elin çektiği yay gibi bu yeni kuruluşun ilk noktasını, bütün bu yeniyi hazırlamak için dağılmış unsurları içine alacak olan senfoninin ana temini verirler. Onlar kartal süzülüşlü orduların arkasından girdikleri şehirlerin ortasında renkli minareleriyle, endamlı kapılarıyla, dilimiz ve kılıcımız gibi ilk atalar yurdundan getirdiğimiz şekilleri, hususilikleriyle yükseldikçe etraflarındaki bütün hayat birdenbire değişir, derinden kavrayan bir arslan pençesi gibi toprak kendisine yeni bir ruh, yeni bir nizam verildiğini duyar. Erzurum'da Ulu Cami'yi gezerken o zamanlar askeri ambar olarak kullanılan bu binayı dolduran meşin kokusunu bile bana duyurmayan bir heyecan içindeyim. Üzerine bastığım bu taşlara değen başları, onların kaderini, uğrunda yoruldukları şeyin büyüklüğünü düşünüyordum. İnsan kaderinin büyük taraflarından biri de bugün attığı adımın kendisini nereye götüreceğini bilmemesidir. Baki'nin Fatih Camii'nde fakir bir müezzin olan babası, oğlunun Türkçe'yi kendi adına fethedeceğini, sözün ebedi saltanatını kuracağını, Nedim'in anası Türkçe'nin ikliminde oğlunun bir bahar rüzgarı gibi güleceğini, onun geçtiği yerlerde bülbül şakımasının kesilmeyeceğini, ağzından çıkan her sözün ebediliğin bir köşesinde bir erguvan gibi kanayacağını biliyorlar mıydı? Bunun gibi Malazgirt Ovası'nda dövüşen yiğitler, kılıçlarının havada çizdiği kavsin, bütün ufku dolduran nal şakırtılarının, Sinan'ın, Hayrettin'in, Itri'nin, dedenin dünyalarına gebe olduğundan elbette habersizdiler. Kader, insan ruhu bir tarafını tamamlasın, yaratılışın büyük rüyalarından biri gerçekleşsin diye onları bu ovaya kadar göndermişti. Yaratıcı ruhun emrindeydiler. Onun istediğini yaptılar. Osmanlı devri mimarisi Erzurum'da Lala Paşa Camii ile yaşar. Fakat Lala Paşa gömüldüğü yerden şehre hakim değildir. Hatta görülmesi için yanına sokulmak lazımdır. Sonra küçük nispetiyle daha ziyade büyük bir heykelin topraktan yapılmış örneğine benzer. Kısacası Süleymaniye'nin yeni caminin canlılığını, adeta bakanın derisinden geçen sürükleyici ruhaniliğini onda bulabilmek için biraz yorulmak, biraz da böyle olmasını istemek lazımdır. O yüzden küçük bir pırlantaya benzeyen güzelliğini ben ancak Erzurum'a üçüncü gidişimde duyabildim. Bir akşamüstü önünden geçerken 16. asrın mucizesi olan o harikulade nispet beni yakaladı. Buradaki eski bir merkez olan Erzurum'daki bütün sanatlardan bahsetmek benim için imkansızdır. Fakat Saltuk kümbetlerinin ve medreselerinin kitabeleriyle başlayan ve asırlar boyunca devam eden Erzurum'daki yazı ocağını ihmal etmek istemem. Erzurum Halk Evi'nin himmetiyle küçük bir koleksiyonu, artık göz önünde bulunan bu ustaların bir kısmının adını biliyoruz. Osmanlı devrinden adı bize kadar gelen en eski hattat Derviş Ali'ydi. Yusuf Fehmi, Tahtacızade ve damadı Asım Efendi, Topçuoğlu Ahmet Efendi, Namık Efendizade, Asım Bey daha yakın zamanlarda yetişmişlerdir. Bunların yanı başında Kadızade Mehmet Şerif ve Şakirdi Kamil Efendi gibi müzeyyip ve mücellitler de vardı. Erzurum'da kaldığım müddetçe mahalli diyebileceğimiz musikiyi şahsi bir macera gibi yaşamıştım. Fakat ancak yıllardan sonra onunla yeniden karşılaşınca taşıdığı ızdırap yükünü anlayabildim. Tabii bu havaların hepsinde olgun bir sanat kuvveti aramak, onlardan mesela bir Tellalzade'nin veya Tabi Mustafa Efendi'nin, Sadullah Ağa'nın, Seyit Nuh'un veya milli hayatın her yanını yoklamış bir deha olan Dede Efendi'nin eserlerinden beklediklerimizi isteyemeyiz. Fakat bilhassa böyle olduğu içindir ki kendilerini yaratan insanların malıdırlar. Bize toprağı, iklimi, hayatı, insanı, onun talihini ve acılarını verirler. Bir kere zihnimize takıldıktan sonra onların mucizeli bir nebat büyüyüşüyle bir an gelip dört yanımızı almamaları kabil değildir. tabiatla doğrudan doğruya temas gibi insanı saran bir hummaları vardır. Şüphesiz bu eserler klasiklerden daha fazla geleneğe tabidirler. Herhangi bir makamdan bir yürük semayı bestekardan bestekara geçtikçe ayrı bir şey olur. Fakat bir mayanın bir hoyratın değişmesine imkan yoktur. Asırların hazırladığı bu kadeh olduğu gibi kalacak, içine dökülen her şeye kendi hususi lezzetini verecektir. Bu itibarla çeşnisini ancak coğrafyaya tabi olan bir üsluptur denebilir.